Ayrım 10.
Ulusal bayram söylevlerinin sıradan bakışından kurtuluyorum. Erzurum'dayım. Değil kadın erkek eşitliği, erkek erkeğe, insan insana eşit değil Saide abla. Sizin Beethoven, Bach sevmeniz gibi ben artık türküleri çılgınca seviyorum. Coşkun yaratılışlıyım. Hep uçlarda gezen bir kişiliğim var. Susun çocuğum demeyin. Tam öğrendiğimde bağıracağım. Bana arkamdan orospu dediklerini biliyorum. Önemli bir aile olduğundan sakınılıp resmen orospu denemeyen biriyim. Yok yok, korktuğum yok. Sizin yargınız en önemlisidir. Siz gerçek acıyı taşıyorsunuz. 30 yaşındayken bir çocuk bilinciyle yaşamanın acılığını siz bilirsiniz artık. İlk Erzurum yılımın şiddetli yalnızlığından kurtuldum. Tutamaklarım yok sanıyordum. Var tutamak elbet. İnsan insan içindir. İçimi sevgi çatlatıyor artık. Namus, dürüstlük, ülkücülük denilen şeylerin kalıplarını kırıp yeniden araştırıyorum. Annem beni geçirirken Haydarpaşa'dan güzelim mavi gözleri erimişti günlerdir ağlamaktan. Onu, o benim kızımmış gibi kucakladım. Birden sevdiğimi gördüm. Kenarda bekliyordu. Saide abla nasıl oldum biliyor musunuz? Onu en çok sevdiğimi sandığımda o andaki kadar sevmemiştim. Onu sarıp binlerce defa öpmek, ardından da ölüp gitmek istediğimi neyle engelledim hala bilmem. Annem sen miydin oğlum dedi. Eğildi elini öptü annemin. O dik alaycı adam yoktu orada. Eziklikle, teslimiyetle bekliyordu. Evlenelim İclal dedi. Annenizin de müsaadesini alıp. Olur mu ya Saide abla? Siz söyleyin lütfen. Bir yalan, bir olmadık gürültü, bir yırtılma, boşalma yaşadık birlikte. Ona abanan, etiğine yapışmış olanlar vardı. Tanımıyoruz ki birbirimizi dedim. Ya da ben seni tanımıyorum. Ben denildiğine göre ekonomik gücü olan, özgür bir kadınım ya. Gücümün sınırları ise bize öğretilen yerlere pek erişmemiş görünüyor. Sense mutsuzluğunu her şeyi inkar etme haline getirmişsin. İkimizin eşitliği ise çok tartışılır ya, artık çok da önemli değil. Beni kadın yapan sensin. Bundan utanç duymuyorum. Annem yapma çocuğum, İclalciğim, kızım demişti. Baban da ben de senin mutluluğunu isteriz. Bir de dünya çok genişlemişti Saide abla, çok büyümüştü. Öylesine küçük görünüyordu ki acım bana, ben de öylesine yırtıcı. Veda etmeden gitti. Babam uğurlamaya gelmemişti. Bizi Cumhuriyet kuşağı olarak böyle yetiştirmemeleri gerekirdi. Baskın gecesinden sonra tıkanıp kalmış olan ağlama duygum çözülüverdi. Anneme sarılıp ağlamaya başladım. Tam bir yenilme miydi bu? Bilemem. Yıkılmamın tanıklığını kendim yapıyordum. Annem beni taşımaya çalışıyordu. Böyle üzülecektin İclal. Gitmese miydin çocuğum demişti. Yok anneciğim demiştim. Uzak yolun töresidir ağlamak. Tren kalktığında sanki yeni kişiliğimin kuruluşunu da izlemeye başladım. Elbette Erzurum'da da bana kadar uzanacaktı koruma dilekleri ailemin. Onları engellemeyi bilmek de bana düşecekti. Artık 30'a yaklaşan yaşıma uygun bir büyük insan sorumluluğuyla her şeyi değerlendiriyorum. Siz ve öğrencilerim varsınız. Tek çekindiğim, o da çok sevdiğimden, ev sahibim olan kadının, çocuklarının ve akrabalarının, öğrencilerimin bu baskın olayını yanlış değerlendirmeleridir. Bu beni çok tedirgin ediyor, diyerek yüzünü elleriyle örttü. Okşadım. Bakın Lamia öğretmen, unutmamanız gereken şu. Kimselere sezdirmeden yaptığımız çirkinlikleri, kötülükleri, hayvansı eğilimleri kendimiz biliyorsak ve unutmuyorsak, namus meselesine bakışımızda da biraz daha olgun davranmalıyız. Bunu unutmayın lütfen. Bir gecede İclal kızımla birlikte ev sahiplerine indik. Evin ilk kadınının üstüne kuma olmuş Antepli hanımı görseniz bizi nasıl karşıladı? Türküler söyledik, çeşitli yemişler yedik. İclal kızım kemanını almaya çıktığında büyük hanım bana eğilerek "İnsanoğlunun bilinmeyen ne marifetleri vardır ki başkalarınca ayağın olmadığında kişim kişim kişiliği verir ortaya." dedi. Elini tuttum bu derin düşünceli halk kadınının. Gülümsedik birbirimize. İclal kızım indiğinde onu baş köşeye alıp gereken saygıyı esirgemediler. Büyük hanım gecenin bir saatinde İclal kızımın boyunu posunu övdükten sonra "Bilmem ki öğretmen hanım kızım." dedi. "Layığıyla dönenip size, kıymetinize denk ev sahibi olabildik mi? İclal'i görecektiniz Lamia hanım. Sanki gövdesi ışıdı. İşte böyle. Sizden ricam şudur ki, görüyorsunuz bütün bu söylediklerimi sanki ben o insanmışım gibi size anlattım. görüyorsunuz. Bir genç ülkücü öğretmenin hikayesini dinlediniz. Arkadaşlarınızı anlatırken istediğim şudur ki, aynı sözcüklerle siz icralmişsiniz gibi konuşun. Üstelik ev sahipli Antepli hanımın dediklerini de katmayı unutmayın. Ne marifetleri ne günahları vardır ki insanoğlunun başkalarınca ayağın olmadığında kişim kişim kişiliği verir ortaya. Lamia öğretmen susmuştu. Odada konuşma başladığından bu yana gelişen değişmeler susan kadınla birlikte ağırlaşmıştı. Emine'nin kemirdiği kalemin ucu parça parçaydı. Annesiyle arkadaşları birbirinin yüzüne bakmaktan kaçınıyorlardı. Kapı açılıp Kiraz yeniden çay isteniyor mu diye araştırınca annesi hızla kalkmış, "Çaylarımız tazelenip demlendi, birer de sigara ha?" demişti. Dostluklarını korumak isterce yanıtlamıştı konuklar. "Ah ne iyi olur, benim hanım elimden içecek var mı?" "İllahi Lamia öğretmen, siz de az satip değilmişsiniz." "Evet, doğrusu üzücü. Sizden iyi olmasın severim ya, Saide öğretmen de epeyce garip bir kadınmış." "Neyse canım," demişti annesi. "Biz de selamımızı falan kimseden esirgemiyoruz, öyle değil mi?" Gülüşmeler kırık kopuk da olsa başlamıştı. Emine'nin kadın olmaktan utanması, kendini ince ince izlemesi Lamia Hanım'ın o uzun, doyumsuz konuşmasından sonraydı. Yetişme yıllarında göğüsleri görünmesin diye eğip durup, canlı gür saçlarını, elektrik şoku verildikten beri dökülüyordu saçları, çözüp de gezememesi. Güzel küçük tırnakları kemirilmiş ellerini çokça göz önünde tutmamaya çalışması ikide bir tepmişti. Nazik kadına verilmek için hazırlanan yığın bittiğinde gömlek de bunların içinde yerini almıştı. Nazik kadınla kocası Emineler Cumhuriyet alanındaki apartmanlarına taşınmadan 3 gün önce uğrayıp başka yapılacak ne var diye sormuşlardı. Anneleri paketi onlara uyarmalarla vermişti. Söylenenleri dinlemişler. "Ya hanımım," demişlerdi, "her dediğini yapıp verdiklerini yararlı kılarız. Sağ olsun ömrün çaylar, dereler, eşi gür akışlı olsun." Nazik kadının gelip önceden yeni kartlarını temizlemesine, taşınırken denkleri çekmesine, öteki ağır parçaların yerleştirilmesi için de kocası Kadir'in uğramasına karar verilmişti. Emine onlar çıkarlarken yetişmiş, nazik kadının yanına gider gitmez de, "Bizim yeni eve de çok uğra Nazik teyze, olur mu? Hem..." Patiska gömlek işini günlerce düşünüp de nazik kadını ilk görüşünde söyleyeceği sözleri bulmuş, yine öylece kala kalmıştı onun yanında. Annesi yukarıdan seslenip, "Seni pek sevdi nazik bacı bizim ortanca," demişti. Nazik kadın ehramının uçlarından taşan ağır saç örgülerinde mavi yalımlarla gencelmişçe yukarı doğru konuşmuş, "Biz de köyleştik Kadir'le. Canı sıcak, kanı ılıktır bu güzelin diye insana yakındır. İçimizi bekleştirdi. Tanrı ileride Emine Hanım'ı zora sokmasın." Ardından sokak kapısı kapanmıştı. Gitmişlerdi. "Biz taşınırken Kiraz da geliyor değil mi anneciğim?" diye sormuştu Emine. "Evet, yalnız ninesine haber yollamalı." "Niçin?" "Çünkü orası böyle değil. Mutfakta falan yatamaz. Modern bir kat. İşi de kolay." "Peki. Şimdilik Kiraz oturma odasına sığınır. Ya sonra?" "Aa, Emine sen de çok sordun. Git bakalım ablan bir saattir yatak odasında ne yapıyor?" "O geldi mi? Yatak odasında mı?" "Elbette. Sen de bu insanları görünce dünyayı unutuyorsun. Babanın bavuluna İstanbul'a götüreceklerini ayıracaktı." "Ablam sahiden gidecek mi anne?" Annesindeki konuşmayı kısa kesme isteğinin birden dalgınlığa döndüğünü görmüştü. Bir şeyleri düşünüyordu. Düşünceleri ise onu mutlu etmiyordu ki yüzünde ender görülen o yumuşama belirip sesinin buyuran anlamını yitiriyordu sık sık. Emine'nin çenesinden tutup yüzünü yüzüne çevirmişti. "Gidecek çocuğum, gitmesi gerekiyor." "Şey, o subay için mi?" Sorusunun nedenle öfkelendirici olduğunu anımsayıp sakınarak kasılmıştı. "Sen anlamazsın Emine, daha küçüksün. Evet, birçok şeyden ötürü gidecek." Annesi bezgindi bunları söylerken. Eğilip Emine'yi yanaklarından öpmüştü. O sıralar anne kokusu dediği dalgalanmanın burnuna çarptığını duymuş, annesini yeniden coşkunca sevivermişti. Ablası odalarında eli çenesine dayalı, pencerenin önünde duruyordu. Ötedeki açık bırakılmış deri bavulun içine kalın bir battaniye atılmıştı. Battaniye güzel renkli karelerle bezeliydi. "Abla, annem bu bavula konacakları sana söylemiş, artık yerleştirsin," diyor. "İyi, sen İstanbul'a gidiyormuşsun da." İyi. Ben de yardım ederim istersen. Sen derslerini çalış. Zaten koyacak bir şeyim yok. Varmış, annem söyledi. İyi. Bu battaniye nereden çıktı? Ne güzel renkleri var. Yeni aldılar bana. Anneannem üste başa titizmiş de. İstanbul böyle soğuk değilmiş diyorlar. Bundan palto diktireceğim. Eski paltom İstanbul'a uymazmış. Bu hem dayanıklıdır hem de çok ısıtır dedi o. Ama İstanbul soğuk olmazmış ki abla. Hadi sen de İstanbullu. Hem İstanbul doğumlusun hem hiç orayı bilmezsin. Hadi ben Zonguldak'ta doğdum. Kubilay Çorum'da. Sana ne oluyor ki? Ama annem biraz sonra gelirse... İyi. Hep iyi iyi demekle olur mu? Olur. Ama yine bağırışmalar başlar. Bağırırsa bağırsın. Ablasının odaya girdiğinden beri görmediği yüzünün döndüğü andaki anlamı Emine'yi ürkütmüştü. Bir genç kadındı sanki ona bakan. Birini anımsatıyordu. Buraların yaptığı düğünlerden, eşraftan birininkine çağrılıydılar. Pullu al duvağının altındaki gelinin daha çok bir taş bebek görünümü taşıyan çocuksuluğu Emine'yi etkilemişti. Gelinin çevresinde sürüp giden gürültünün, coşkunun dışında duymazca kıpırtısızlığı, kederli görüntüsü, koyu ala boyanmış yanaklarıyla çocukluğu zedeleniyor, bu yüzüne kadınca bir anlam veriyordu. O yerli düğünün paradan sakınılmadan yapılmış varlıklı törensel görkemine gelinin kopukluğu yine de sinmişti. Sunak önünde bekleyen kurbanın çaresizliğiyle yüklü gibiydi çocuk gelin. Düğünden Emine'ye ulanan neydi anlayamamıştı. Ablasının geçmişteki o düğünü çağrıştırıvermesi gelinin eşi bir yüz edinmesindendi. Bağırırsa bağırsın, beni İstanbul'a yollayacaklar. Okumayacağım kör olayım ki. Belki de kaçıp gideceğim. Sevdiğimi çok görüyorlar bana. Laf, beni sevmiyormuş. Emine utancından ablasını susturmak isterce yaklaşmış, ellerini uzatmıştı. Ablası inanılmaz şeyler söylüyordu. Okumamaktan, annesinin deyişiyle evde ellerini kavuşturup kocasının boyunduruğuna girmekten öte varlık gösteremeyen kadınların yanında yerini almaktan, çocuk doğuran, durmadan doğuran o aptal evli kadınların biri olmaktan söz ediyordu. Yüreği daralmıştı Emine'nin. Ablasının söylediklerinin kapının dışına taşıp duyulacağını sanmış, korkudan incecik bir ter sarmıştı gövdesini. ''Sus ablacığım, ne olur, hem annemiz haklı.'' ''Yok canım, hep de o mu haklı? Babama neler yaptığını bilmiyorsun. Bana gebe kalıp da babamla zorla nikahlanmış, anladın mı? Okumuş öğretmen bayana bakın. Nikahsız gebe kalmış küçük hanım. Üstelik karnındaki de benmişim. İşte bu kadar.'' ''Seçil abla, annemize kızdığından uyduruyorsun. Nereden biliyorsun bunları bakalım?'' ''Sen öyle san kızım. Anneannem anlattı bana. Düşün, kendi annesi. Sakın sen annene benzeme kızım.'' dedi. ''Anneniz hem yapar hem de olanları herkes onun anlattığı gibi bilsin ister. Olur mu ya? Olmaz. Ben ki annesiyim. Ona tek bedduam, ey Nüveyre kulu diyorum. Şu gökteki beni duysun başka şey dilemem. Kızların senin bana yaptıklarını ileride sana yapsınlar.'' ''Ne yapmış annem anneanneme? Ara sıra para bile gönderiyor.'' Sen her şey parayla olur mu sanıyorsun? Annem anneannemizden utanıyormuş. Onun herkeste ahbap oluvermesinden utanıyormuş. Trenle bize gelirken anneannemle Erzurum'da inen kim varsa evimizdeki olan biteni iğne ipliğine dek bilir demez miydi annem bize? Ona karşı çıktığımızda da hep en sonra yetişmez miydik istasyona? Ne olurmuş trendekiler bilirlerse, gizli kötü bir şey yok ki evimizde. Ay sana da hiçbir şey anlatılmıyor. Artık büyüsen. Büyüyoruz ya, durmuyoruz. Büyümüşsen işit bakalım. Ertegün Üsteğmen'i seviyorum. Emine kulaklarının yandığını, midesine doğru bir ağrının yükseldiğini, gözlerinin dolmaya başladığını anlamıştı. Gebe kalmak, evlenmek, nikah, babasının geçenlerde tanıyamadığı sırttan duruşu, annesinin icral öğretmene duyduğu öfke, karalama isteği, Ertegün Üsteğmen'in karlara dalıp yok olan yakışıklı çizgileri, Kiraz, Leylim Nine, Nazik Kadın, Kadir, Saide Öğretmen, Lamia Öğretmen, ötekiler, kafasından hızla geçmeye başlamışlardı. ''Abla ne olur sus, söylediklerin çok ayıp, hem ben ağlayacağım şimdi.'' Hep bizler için ayıp. Anneme baksana, babamı nasıl evirip çeviriyor. Görmüyor musun? Ahım şahım bir kadın mı yani? Bizim güzelliğimiz halamızdan, babaannemizden kalıt. Babamsa ne yakışıklı ne marifetli adamdır. Şimdi de ilk öğretim müfettişliği çıktı ortaya. Fedakarlık falan yapma laflarından geçilmiyor. Babam gibi akıllı bir adam nasıl bunları anlayamıyor, şaşıyorum. Ayıpmış. Emine yatağın üstüne çökmüş, sarsılarak ağlamaya başlamıştı. İçinde her şeyin biriken, kırıcı, yüreğe batan, sivri, kesici baskınlığıyla duyduğu acı durmadan artmıştı. Ağlamasını sessizce sürdürmek zorunluluğundan kanının basıncı şakaklarına vuruyordu. Ter sırtından sulaşarak inip ince bir serinlikle sarıyordu çocuk bedenini. Ağlama demişti ablası. Ne ağlıyorsun yani? Söylediklerimi hiç mi bilmiyorsun? Geçen yıl aybaşı olmadın mı? Olmadım, hayır. Emine ağlamasını kesmişti. Oldum, evet. Bir annem biliyordu. Çok korkmuştum. Annem söz vermişti. Sen nereden biliyorsun? Kubilay hariç hepimiz biliyoruz. Sen iyice safsın. Annemiz tedbirlerini alıyordur kızım. Babamıza da söylemiştir. Çünkü sen genç kızlık yolunun başındasın. Annemin çizdiği planlar var. Seni üstelik çok akıllı buluyorlar. Güzel de olacaksın. Oturmuşsun karşıma. Annem söz verdiydi diyorsun. Emine aldatılma duygusunu ilk o gün tatmıştı. Bir de ne zaman? Çok büyük inançlarla, sevgilerle bağlandıkları, toplumsal düşüncenin göz bebeği saydıkları kişilerin birbirlerine kıyıcı bir amansızlıkla düştüklerini duyup üstelik de gördüklerinde. Çelimsiz gövdesi, dar sırtı binlerce iğnenin batışıyla dikili vermişti. Uyduruyorsun. Annem koca bir insan, yalan söylemez. Kendinde de o şey olduğundan bende de olacağını biliyorsun. Anlatalım istersen. Okulda olmuşsun, derse girmemişsin. 100 numaraların aralığında hademe görmüş seni. Kustum, anneme haber ver demişsin. Annem de seni gelip almış, öğretmenler odasına götürmüş. Ecza dolabından pamuk almışsınız. Ötesini de ben kendiliğimden anlatayım. Yanaklarından öpmüştür, sonra okşayıcı iki tokat atmıştır. Gülerek, benim kızımın aklı başına gelsin demiştir. Emine sesini salıvermişti. Ağlaması odayı dolduruyordu. Ablası bakıyor, gözlerinde bir ışıltı, sevecenlik. Emine ilk taşkınlığından sıyrılınca, doğru anlatmış. Bana çekinme, kimse bilmeyecek demişti. Hem bize yalan söylemeyin deyip hem kendileri yalan söylüyorlar. Babamın yüzüne nasıl bakacağım? Bunlar yararlı yalanlarmış. Yalan bile sayılmazlarmış. Bizim söylediklerimiz zararlı yalanlar. Büyüklerin söyledikleri yararlı yalanlar. İşte böyle güzelim ortanca. Emine'nin dikelmesi dinmiş, içine ıssız bir bırakılmışlık duygusu almıştı. Ablası gelip yanına oturduğunda kirpikleri kurumuştu. Konuşmamışlardı. Sonra birbirlerine dayanmışlar, ablası kolunu onun boynuna dolamıştı. Emine'nin hala ıslak olan yanaklarını küçük ince mendiliyle kurulamıştı. Bu yakınlık, sevecenlik ağlamasını depreştirir gibi olmuştu ya, bunu belirsiz bir öfke kıvılcımının alışılmadık sıcaklığı, pürüzü kesivermişti. Ablasının gencecik gövdesinden yükselen ak sabunun ılık kokusunu içine çekmiş, başını omzuna dayamıştı. İkisi de büyüklerin yanıltıcı, baskıcı tutumlarına karşı birleşmişlerdi sanki. Ben seni üzmek istememiştim Emine. Bana da yalan söyledi. Babama anlattığını, o şeyi bir gece yemekte babamın bakışından anladım. Nasıl anlatayım? Bir yaşıtına, paylaştığı bir sırrın ikinci kişisine bakarmış gibiydi. Üstelik övünçlüydü gözleri. Sonra da hani bazı geceler ikisi bizleri kışkışlayıp yatak odalarına bir an önce girerler ya, annem de o haliyle bakmıştı babama. Hep düşündüm Eminecik, dayağı yediğim geceden beri kör olayım ki. Hep düşündüm, ertegün üsteğmeni sevmem niye ayıp olsun? Ayıp değil, demişti Emine. Emine kararlıydı. İleride sık sık abanacağı o korkusuzluğuyla Emine'yi yekindirecek haklılık duygusunun ilk izleri belirmeye başlamıştı. Ayıp değil. Yine de beni İstanbul'a anneanneme bunun için yolluyorlar. Kendi istedikleri olsun diye. Gitme. Nasıl karşı koyarım? Sevdiğini anlat. Emine söylediklerinden tad almıştı. Nereye gidebiliriz ki? Dedi. Anlatsak, bizi anlasalar. Hem biliyor musun Seçil, genciz. Önümüzde bir ömür var. Birlikte neler yapabiliriz? Dedi. Anlamaz onlar. Kars'a gidin. Orası uzaktır. Kars'a? Ceyran Emine. Kars buradan ne çeker ki? Bildiğiniz daha uzak bir yere gidin, İstanbul'a. Karısı boşanmıyormuş. Kocası seni seviyorsa boşansın, ayıp değil mi? Büyüklerin ayıpları hep başka türlü ayıplar. Annelerinin kapıyı açtığını duyup susmuşlardı. perdesi yarı aralık pencereden karların sonsuzluk duygusu veren yumuşak inişlerine bakıyorlardı. Unutulmaz aklıklar ülkesi olan Erzurum'un kışlarının güzelliğini belleklerine kazıyan bu eşsiz görüntünün verdiği duyguyu yaşıyorlardı ablasıyla. Çocukluğun bilinçsiz acımasızlığını, acı çekmenin gerçeğini tanıyarak yavaş yavaş yitiriyorlardı. Oh, bakıyorum hazırlık falan durmuş. İki kız kardeş omuz omuza verip hasret mi gideriyorsunuz? Yavaşça dönmüşlerdi. Anneleri yakın köylerden birine kardeş okul seçilen okulların aylık toplantısına gidecekti. Bu tür toplantıların onun öğretmenlik görevinde ayrı önemi vardı. Günlük giyimlerini değiştirip yeni bir bluz giyer, yakasına menekşe kesimli 3 elmasla bir de küçük yakut takılmış iğnesini takardı. Bu iğne Kafkasya göçmeni babaanneden miras yüz görümlüğü olarak gelmişti. Tırnaklarını 0 numaralı cilayla yeniden parlatır, göz kapaklarına mavi bir gölge kondururdu. Bu mavi boya toplantının sonuna doğru göz kapaklarının ince çizgilerinde toplanır, kağıtları okurken yüzünde bakımsız bir etki yapardı görene. Emine annesinin hem boyanıp hem de boyanmıyormuş gibi görünme çabasını hiç anlamazdı. Abartılmadan yapılmış bir süsün çevrede yadırganmayacağını biliyordu da niçin yersiz bir kaçamakla belirsizliğe sığınmaya çalışıyordu anlamak güçtü. Annelerinin üstünde o gün ilk gördükleri bir tayör vardı. Çocuklarının parlayan ilgisini anlar anlamaz, "Beğendiniz siz de değil mi?" demişti. "Hepimizin kılık kıyafetimize dikkat etmemiz zamanı geldi. Bir ara Ankara'ya gideceğim sanırım. Babanızın nakil işi falan, ilk öğretim müfettişliği." Dönüvermişti karşılarında. Annelerinin sunduğu beklenmez eşitlik Emine ile Seçil'i etkilemişti. Annelerindeki bu rahatlık, özüne güven dün geceki tartışmada babalarından aldığını sandıkları ezikliğin yaşanmadığına inandıracak denli kaba ve küstahça beliriyordu odanın ortasında. Kızlar, şaka tamam. Toplantı da bitti, işim de çok. Türkçe bilmeyen köy çocuklarının eğitimi üzerinde falan duracağım. Siz de böyle oturmaya devam etmezsiniz sanırım. Anneleri yeni tayyörüne uygun bulduğu dik duruşuyla yanlarına geldiğinden beri süren dostça davranışlarının bittiğini bildirircesine Seçil'in sırtını sıvazlamıştı. "Öyle oturup kaldık da anne," demişti ablası. "Kalkarız şimdi."